6.5, 7.3, Japonya, Endonezya, Muğla, Silivri açıkları. Sesimi duyan var mı? Akut, Kızılay, AFAD. Evet, konumuz bu. Afetler ve özellikle depremler. Ne zaman yaşayacağız bilmiyoruz. Peki hazır mıyız? Ne zaman yaşayacağız? Ne zaman olacak depremler? Bununla ilgili öngörüler nelerdir? Bugün, yarın evde mi olacağız? Veya aracımızda veya bir yerde bir toplantıda, belki de bir metroda. İşte şimdi bu konu ve bu konuda üretebileceğimiz kısa yollar, çözümler hayatımızdaki en önemli alan. Biz bu konuda ne durumdayız? Nasıl dönüşmemiz lazım? Sosyal fayda ile afetlere nasıl hazır hale geliriz? İşte bu oturumda bunları ele alacağız. Alkışlarınıza sahneye Suat Çağdaş ve UNDP'den Erdem Ergin'i çağırıyorum. UNDP'nin bu alanda yaptıklarını aktaracaklar bizlere.
Hepinize merhaba. Merhaba. Burada olmak çok güzel. Tabii bizden önce üç önemli kadın sivil toplumcunun çok daha zevkli ve heyecanlı konusuyla birlikteydik. Biz biraz daha az sevimli konulardan ama çok yaşamsal konulardan bahsedeceğiz. Sevgili Erdem Ergin bizimle birlikte UNDP'den. Erdem, son dönemlerde deprem kendini hatırlattı. Tam 20. yılında toplumu tekrar gündeminin ortasına geldi, oturdu ve biz yine adetimiz olduğu üzere deprem olacak mı, bunu zamanında bilebilir miyiz, nerede toplanabiliriz gibi bir takım konuları konuştuk. Oysa deprem ve afetler bundan çok daha büyük bir resim. Depremle, afet hazırlığıyla, sosyal inovasyon, sosyal fayda açısından nereden başlamalıyız, nereden bakmalıyız resme?
Son haftalarda yaşanan depremler biraz konuyu tekrar gündeme aldı ve hani medyada da çok gördük, toplanma alanların AVM mi oldu, yok oldu vesaire. Kaç kişi ölecek, biz ölecek miyiz, ölmeyecek miyiz diye herkesin de aklına düştü ya da deprem çantası olmalı mı, nasıl hazırlanmalı. Bu konuda medyadan takip ettiğim kadarıyla çok böyle bilgilendirici ve biraz da korku odaklı bir bilgiler yayıldı. Benim mesleğim bu olduğu için 20 yıldır değişik yerlerde depreme yakalandığım da oldu, kasırga atlattığım da oldu. Biraz o konuları açmak istiyorum, daha sağlıklı bir zemine çekmek istiyorum. Ve sosyal inovasyon nasıl burada katkıda bulunabilir, onları birlikte tartışmaya açmak istiyorum. İstanbul depremi hakkında aslında çok bilmediğimiz konu az. Yani çok şey biliyoruz. Kandilli Rasathanesi'nin yaptığı araştırmalar var. İstanbul Belediyesi'nin de yaptığı araştırmalar var. Şimdi bazı konuları açıklığa kavuşturalım. Bir tanesi, tek bir İstanbul yok deprem anında. Birçok İstanbul var. İstanbul'un bazı bölgeleri çok az etkilenecek, bazıları daha çok etkilenecek. Hangisinin daha çok etkilenip hangisinin daha az etkileneceğini net bilemiyoruz. Çünkü fay hattı İstanbul'a tam paralel olarak, yani doğu batı ekseninde gidiyor. 100 kilometrenin neresinde kırılacağı bilinmiyor. Avrupa yakası da daha çok etkilenir, Anadolu yakası da. Dolayısıyla bize burada düşen daha çok ben etkimi nasıl azaltabilirim veya risk altında mıyım onu anlamak. İkinci konu can güvenliği. İnsanlar can güvenliği konusunda hayatta kalır mıyım, kalmaz mıyım diye bir ikileme düştü. Senaryolar şunu gösteriyor, nüfusun %99'dan fazlası hayatta kalacak. Yani beklediğimiz ölüm oranı, kentin nüfusu büyük olduğu için büyük, ancak %1'in altında. Dolayısıyla siz şöyle düşünün, bayramda aslında İstanbul daha fazla boşalıyor yani bir deprem senaryosundan. Dolayısıyla bizim odağımız ilk önce arama kurtarmalar için zaten çok kapasite geliştirildi 99 depreminden. Ancak İstanbul bu ülkenin ekonomik başkenti. GDP'nin %30'u burada, vergi gelirinin %40'ı burada, tedarik zincirinin %50'si İstanbul'da. Yani İstanbul'un ekonomisi durduğunda ülkenin ekonomisi duruyor. Ekonomik planlama açısından şu an bir şey yapılmadı. Bizim odağımız daha ziyade o alana kaymalı. Son söylemek istediğim de bu konuda, yani sosyal inovasyon tabii burada, hani ölçekleri nasıl bağdaştırabiliriz? Özel sektör ve kamu arasındaki işbirliğini nasıl geliştirebiliriz ve burada nasıl yenilikçi davranabiliriz? Bunları konuşabiliriz. Yani depreme bir afet olarak bakmaktansa statükoyu bozan bir olay olarak bakmak daha doğru. Yani deprem bir değişiklik getirecek ve bu değişikliğe karşı nasıl tepki vereceğimiz aslında oldukça bizim elimizde. Burada sosyal inovasyona çok rol düşüyor.
Peki, burada tabii üzerinde bir durmak istediğim alan şu. Yani ciddi bir ekonomik sonuç olacak gerçekten. Yani Türkiye aslında İstanbul ekonomi motoruyla dönen bir ülke. Ve bu ekonomi motoru durduğu andaki kısmen 99 depreminde yine bir sanayi bölgesi olduğu için Kocaeli ve Adapazarı üzerinden de bunu yaşamıştık. Burada çok enteresan, çok olumsuz aslında sonuçlar olacak. Burada neler yapmamız lazım afet risk yönetimi açısından?
Az önce dediğim gibi ekonomik toparlanma için bir plan olmadığı için biz onu çalışmaya başladık. TÜSİAD ve TÜRKONFED'le bir işbirliği içinde Birleşmiş Milletler ve orada hani bu ekonomiyi nasıl toparlarız sorusu büyük ihtimal TÜSİAD ve TÜRKONFED'e sorulacak zaten. Dolayısıyla onlarla birlikte çalışıyoruz bu konuda. Biz şöyle bakıyoruz. Bir, tehlikeleri daha net anlatalım. İnsanlar deprem deyince genelde yer sarsıntısı akıllarına geliyor. Halbuki olası bir dalga olabilir. Tsunami kadar büyük olmayabilir ama kıyı şeritlerinde bir su, sel baskını olabilir. Yangınlar zaten olacaktır. Kimyasal kazalar olabilir. Ve bunun yanında 99 depreminde veya başka depremlerde de gördüğümüz insan kaçırma, organ mafyası, hırsızlık gibi olaylar olabilir. Dolayısıyla tehlikelerin net bir haritasını çıkarmak birinci öncelik. İkinci öncelik etkiyi anlamak. 99 depreminde, bir adım geri atayım, İstanbul'da kayıtlı işletme sayısı 1 milyon. Oradan başlayalım. Şimdi bu 1 milyon işletmenin kimisi hiç etkilenmeyecek. Bir kısmı da çok ağır hasar yaşayacak. Şimdi onlara tek tip bir çözüm üretmek çok akıl kârı değil. Bizim 99 depreminden öğrendiklerimiz var. Bir tanesi ortalama iş kesintisi 40 gün sürdü. Şimdi İstanbul depremi için bunu referans alıp bu 40 gün iş kesintisini düşürebilir miyiz? Düşürmek için ne yapabiliriz? Etkilere bakalım, nasıl düzenleyebiliriz vesaire. Dolayısıyla bir referansımız var. Onu daha aşağı çekelim. İkinci önceliğimiz etki bazlı bir işletmeyi düşünün. İşletme nasıl etkilenir? İşletmenin kendisi etkilenebilir. Binası, insan kaynağı, ekipmanı, envanteri etkilenebilir. İkincisi tedarik zinciri etkilenebilir. Hani girdisi ve çıktısı. Üçüncüsü de altyapı hizmetleri etkilenebilir. Yani bağımlı olduğu yol, elektrik, su, atık su vesaire. Bu etkileri analiz etmesine yardımcı olup hem işletmelerin kendi hazırlığını yapmasını sağlamak hem işletmelere destek gelecek kurulumlar, kuruluşlar, KOSGEB, bankalar, sigortalar, TÜSİAD, TÜRKONFED, ISO, İTO gibi kuruluşlar ne gibi hazırlıklarda bulunmalı, önceliği nereye vermeli bunu ortaya çıkarmaya hedefleyen bir çalışma yürütüyoruz.
Evet.
Son amacımız bu çalışmada paylaşılmış sorumluluk. Bu şu açıdan önemli. Birey olarak da, işletme olarak da şu an deprem oldu diyelim. Hani ben elimi çırpayım ve şimdi deprem oldu diyelim. Siz ne yapacaksınız? Sizin beklentiniz ne? Devletten bir şey bekliyor musunuz? Kamu kuruluşlarının, polisin, itfaiyenin, ambulansın geleceğini varsayıyorsunuz normal bir durum gibi. Halbuki fazla talep olacağı için bunlar hemen gelmeyebilir. Burada daha ziyade paylaşılmış sorumluluk ilkesine kaymak ki bu zaten sosyal inovasyon ve STK'ların sivil toplumun da merkezinde olan bir kavram. Risklerde de paylaşılmış sorumluluğa kaymamız gerekiyor. Bir kentin, bu kentin polisi, itfaiyesi, ambulansı her şeyi aynı anda yapamaz. Örnek olarak vermek gerekirse İsveç'teki sivil savunma kendi vatandaşlarıyla olan anlaşmayı gözden geçirip ben aradığında hemen gelmeyebilirim. Ben aradığında 72 saat sonra gelebilirim. Sen vatandaş olarak buna hazırlıklı ol diye sözleşmeyi gözden geçirdi. Bizim de buna benzer sözleşmeleri gözden geçirip beklentilerimizi daha gerçekçi oluşturmamız lazım.
Çok teşekkür ediyorum. İstanbul'da afet olacağı kesin. Bir gün bir deprem olacağı kesin. Burası bir deprem kuşağı, burası bir deprem ülkesi. Hepimizin yapacakları var. Mahallelerimizden başlayarak, ilçelerimizden başlayarak almamız gereken sorumluluklar var. Sadece belirli bir boyutu değil, tüm boyutuyla bakmamız lazım. Hazırlık yapmaya devam. Çok teşekkür ediyorum Erdem.
Sağ olun.
Görüşmek üzere.